Ayrım 19, Piramit, Henning Mankell, sayfa 222. Wallander çok küçük ya, belki 14 ya da 15 yaşlarındayken nasıl fotoğrafçı olma hayali kurduğunu hatırladı. Ancak stüdyo açmak istemiyordu, basın fotoğrafçısı olacaktı. Tüm büyük olaylarda ön saflarda yer alıp fotoğrafını çekerken diğerleri de onun fotoğrafını çekerdi. İç odaya adım atarken bu hayalin nereye kaybolduğunu merak etti. Aniden onu terk etmişti. Bugün nadiren kullandığı basit bir instamatiği vardı. O zamanlar birkaç yıl sonra da opera sanatçısı olmak istemişti. Bundan da bir şey çıkmamıştı. Paltosunu çıkarıp odaya baktı. Stüdyoda Neuberg'in yeniden tartışmaya başladığını duyabiliyordu. Wallander bunun iki ayak izi arasındaki mesafenin özensizce ölçülmesiyle ilgili olduğunu belli belirsiz duydu. Radyonun yanına gidip çalıştırdı. Klasik müzik çalıyordu. Hilda Walden Lamberg'in bazen akşamları stüdyoya gittiğini söylemişti. Çalışmak ve müzik dinlemek, klasik müzik. Şimdiye kadar çok iyi, masaya oturdu, her şey özenle düzenlenmişti. Yeşil yazı defterini kaldırdı, hiçbir şey yoktu. Sonra ayağa kalkıp Neuberg'i görmek için dışarı çıktı ve herhangi bir anahtar bulup bulamadıklarını sordu. Bulmuşlardı. Wallander lastik eldivenleri giyip geri geldi. Masa dolabını açmak için doğru anahtarı aradı. En üst çekmecede çeşitli vergi belgeleri ve Lamberg'in muhasebecisiyle yapılan diğer yazışmalar vardı. Wallander dikkatli bir şekilde kağıtları karıştırdı. Özel bir şey aramıyordu. Bu nedenle her şey önemli olabilirdi. Tüm çekmeceleri düzenli bir şekilde aradı. Gözüne çarpan bir şey olmadı. Şimdiye kadar Simon Lamberg'in her şeyi iyi organize edilmişti. Sırlar ve sürprizler yoktu. Yine de sadece yüzeyi kazıyordu. Eğilip en alttaki çekmeceyi çıkardı. İçinde sadece bir fotoğraf albümü vardı. Kapak ve cilt lüks bir deriden yapılmıştı. Wallander önündeki masanın üzerine koyup ön sayfayı çevirdi. Şipşak çekilmiş bir fotoğrafı çatık kaşlarla inceledi. Pasaport fotoğrafından daha büyük değildi. Wallander aradığı diğer çekmecelerden birinde bir büyüteç fark etmişti. Şimdi tekrar yerini buldu. İki masa lambasından birini açıp görüntüyü daha yakından inceledi. Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ın bir resmiydi ama deforme olmuş, yüzü bozulmuştu. Hala Ronald Reagan'dı ama değildi de. Buruşuk yaşlı adam korkunç bir canavara dönüşmüştü. Resmin hemen yanında mürekkeple yazılmış bir tarih vardı. 10 Ağustos 1984. Wallander sayfayı tereddütle çevirdi. Aynı şey, sayfanın ortasına yapıştırılmış tek bir görüntü. Bu kez İsveç'in eski başbakanlarından biriydi. Aynı deforme olmuş biçimsiz yüz, mürekkeple yazılmış bir tarih. Wallander her bir resmi ayrıntılı olarak incelemeden albümde yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Her sayfada tek bir çekim, biçimsiz deforme olmuş erkekler vardı. Yalnızca erkeklerdi ve iğrenç canavarlara dönüştürülmüştü. İsveçliler kadar yabancılar da vardı. Ağırlıklı olarak politikacılar ama aynı zamanda bazı iş adamları, bir yazar ve Wallander'in tanımadığı birkaç kişi daha vardı. Görüntülerin verdiği mesajı anlamaya çalıştı. Simon Lamberg neden bu tuhaf fotoğraf albümünü yapmıştı? Neden resimleri çarpıtmıştı? Akşamlarını stüdyoda tek başına geçirmesi bu albüm üzerinde çalışmak için miydi? Wallander dikkatini daha da arttırmıştı. Simon Lamberg'in düzenli görüntüsünün arkasında belli ki başka bir şey vardı. En azından tanınmış kişilerin yüzlerini kasten bozan bir adam. Başka bir sayfa çevirdi, irkildi. Kesin bir rahatsızlık vücuduna yayıldı. Bunun doğru olduğuna inanmakta güçlük çekiyordu. O anda Swedberg odaya girdi. ''Şuna bak'' dedi Wallander yavaşça. Sonra resmi işaret etti. Swedberg omzunun üzerinden eğildi. ''Bu sensin'' dedi hayretle. ''Evet'' diye yanıtladı Wallander. ''Benim ya da en azından olabilir.'' Tekrar baktı. Fotoğraf bir gazeteden çekilmişti. Hem oydu hem de değildi. Alışılmadık derecede iğrenç birine benziyordu. Wallander bu kadar sarsıldığı bir zamanı düşünemiyordu. Yüzünün çarpık ve grotesk tasviri midesini bulandırmıştı. Tutukladığı suçluların sözlü saldırılarına kesinlikle maruz kalmıştı. Ancak birinin bu tuhaf resmini yapmak için saatler harcadığı düşüncesi korkutucuydu. Svedberg tepkisini gösterdikten sonra Nüyberg'i çağırmaya gitti. Birlikte albüme baktılar. Son fotoğraf İsveç Başbakanı'nın yüzünü bozduğu bir önceki güne aitti. Yanında tarih yazıyordu. ''Bunu yapan kişi hasta olmalı.'' dedi Nüyberg. ''Akşamlarını bu fotoğraflarla geçirdi. Simon Lamberg olduğuna şüphe yok.'' dedi Wallander. ''Doğal olarak merak ettiğim şey neden bu ürkütücü koleksiyona dahil oldum? Üstattan tek kişi o kadar. Devlet adamları ve başkanların arasında. Bunu çok rahatsız edici bulduğumu inkar etmeyeceğim.'' ''Peki amaç ne?'' diye sordu Svedberg. Kimsenin makul bir cevabı yoktu. Wallander stüdyodan ayrılması gerektiğini hissetti. Svedberg'den incelemeyi devralmasını istedi. Kendisi de basına bekledikleri bilgiyi verecekti. Sokağa çıktığında mide bulantısı geçmişti. Güvenlik şeridinin üzerinden geçip doğruca emniyete gitti. Yağmur hala çiseliyordu. Mide bulantısı geçmiş olmasına rağmen kendini rahat hissetmiyordu. Simon Lamberg akşamlarını stüdyosunda müzik dinleyerek geçiriyor, aynı zamanda önde gelen çeşitli devlet başkanlarının yüzlerini çarpıtıyor. Bir de üstattan bir komiserin. Wallander öfkeyle bir açıklama bulmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Bir adamın tamamen normal bir görüntü altında deliliğini gizleyerek çifte bir yaşam sürdürmesi ilk kez karşılaşılan bir şey değildi. Suç tarihinde bunun birçok örneği vardı. Ama albümde neden Wallander vardı? Orada temsil edilen diğer kişilerle ortak noktası neydi? Neden istisnaydı? Doğruca odasına girip kapıyı kapattı. Koltuğuna oturduğunda endişeli olduğunu anladı. Simon Lamberg ölmüştü. Birisi kafasının arkasını ezmişti. Nedenini bilmiyorlardı ve masasında tuhaf ve gizli bir fotoğraf albümü bulmuşlardı. Kapının çalınmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Hanson'du. Lamberg ölmüş dedi bir haber verir gibi. Yıllar önce kiliseye kaydolduğumda fotoğraflarımı çekmişti. Kilise mi diye sordu Wallander şaşırarak. İlahi güçleri önemseyecek en son kişinin sen olacağını düşünürdüm. Önemsemiyorum da diye mutlu bir şekilde yanıtladı. Dikkatlice kulağını karıştırırken. Ama bir saat ve ilk gerçek takım elbisemi almayı çok istiyordum. Omzunun üzerinden koridoru işaret etti. Muhabirler dedi seninle gelip neler olduğunu öğrensem daha iyi olur diye düşündüm. Bunu sana şimdi söyleyebilirim dedi Wallander. Dün gece 8 ila gece yarısı biri Lamberg'in kafasının arkasına vurmuş. Bir hırsızlık vakası gibi görünmüyor. Tüm bildiğimiz bu. Çok değil dedi Hanson. Hayır diye yanıtladı Wallander ve ayağa kalktı. Daha azı olamazdı. Basınla yapılan toplantı büyük ölçüde doğaçlama ve kısaydı. Wallander bilinenlerin bir özetini sunup sorulara kısa cevaplar verdi. Her şey yarım saatte bitmişti. Saat 3:30 olmuştu. Wallander aç olduğunu fark etti. Ama Simon Lamberg'in albümündeki resim sürekli aklındaydı ve endişelenmişti. İçini kemiren bir soru vardı. Fotoğrafçı resmini deforme etmek için neden onu seçmişti? Bunun bir deli işi olduğunu düşünüyordu ama yine de neden o? 4:15 kala Lamberg'lerin yaşadığı Lavendelwagen'a gitme zamanının geldiğine karar verdi. Emniyetten ayrıldığında yağmur durmuştu ancak rüzgar hızlanmıştı. Svedberg'i yakalayıp yanında götürse mi diye düşündü ama bu sadece bir düşünce olarak kaldı. En çok istediği şey Elizabeth Lamberg'le yalnız görüşmekti. Onunla konuşmak istediği çok şey vardı ama sorularından biri diğerlerinden çok daha önemliydi. Lavendelwagen'deki evi bulup arabadan indi. Ev boş çiçek tarhlarına rağmen iyi bakıldığını görebildiği bir bahçenin içindeydi. Zili çaldı, kapıyı 50'lerinde bir kadın açtı. Wallander elini uzatıp merhaba dedi, kadın çekinceli davranmıştı. ''Ben Elizabeth Lamberg değilim'' dedi, ''ben arkadaşıyım, adım Karin Fahlman.'' Salona girmesine izin verdi. Elizabeth yatak odasında dinleniyor dedi. Sizi de anlıyorum ama bu konuşma bekleyemez mi? Hayır ne yazık ki bu suçu işleyeni yakalamak zorundayız ve vakit kaybedemeyiz. Karin Fahlman başını sallayıp onu oturma odasına götürdü sonra ses çıkarmadan gitti. Wallander odanın etrafına bakındı. Dikkatini çeken ilk şey ne kadar sessiz olduğuydu. Saat yoktu. Sokaktan içeri hiç ses girmiyordu. Pencereden bazı çocukların oyun oynadığını gördü. Ancak bağırıp çığlık attıkları çok açık olmasına rağmen onları duyamıyordu. Yürüyüp pencereyi inceledi. Çift camlıydı ve son derece ses geçirmez olan özel bir model gibi görünüyordu. Odanın etrafında yürüdü. Zevkle döşenmiş, ne sade ne de abartılı eski ve yeninin karışımıydı. Eski gravürlerin kopyaları ve kitaplarla kaplı koca bir duvar vardı. Kadının odaya girdiğini duymadı. Aniden tam arkasında olduğunu fark etti. Hazırlıksız yakalanmıştı. Çok solgundu. Sanki yüzünde ince bir beyaz makyaj tabakası varmış gibiydi. Koyu ve düz kısa saçları vardı. Wallander kadının bir zamanlar çok güzel olduğunu düşündü. Rahatsız ettiğim için üzgünüm diyerek elini uzattı. Kim olduğunuzu biliyorum dedi ve buraya gelmeniz gerektiğini de. Öncelikle başınız sağ olsun.
Teşekkür ederim.
Wallander kendini toparlamak için elinden geleni yaptığını görebiliyordu. Kontrolünü kaybetmeden önce bunu ne kadar daha sürdürebileceğini merak etti. Oturdular. Wallander yakındaki bir odada Karin Falman'ı gördü. Konuşmalarını dinlemek için orada oturduğunu sanıyordu. Bir an nasıl başlayacağını düşündü. Ancak ilk soruyu Elizabeth Lamberg sorarak düşüncesini yarıda kesti.
''Kocamı kimin öldürdüğü hakkında bir şey biliyor musunuz?''
Elimizde net bir ipucumuz yok ama bunun bir hırsızlık olduğunu destekleyecek pek bir şey de yok. Bu kocanızın katilinin içeri girmesine izin verdiği ya da katilin kendi anahtarları olduğu anlamına gelir. Wallander'in az önce söylediklerine şiddetle karşı çıkıyormuş gibi başını salladı.
Simon her zaman çok dikkatliydi. Tanımadığı birini içeri almazdı hele de geceleri.
Ya tanıdığı birini?
Kimi alacak ki?
Bilmiyorum, herkesin arkadaşı vardır.
Simon ayda bir Lund'a giderdi. Orada amatör bir gökbilimciler derneği vardı. Yönetim kurulundaydı. Bildiğim kadarıyla katıldığı tek sosyal aktivite buydu.
Wallander Svedberg'in çok önemli bir soruyu gözden kaçırdığını fark etti. Hiç çocuğunuz var mı?
Kızım var, Matilda.
Cevap verme biçimindeki bir şey Wallander'in dikkatini çekmişti. Ses tonundaki hafif değişiklik gözünden kaçmamıştı. Sanki bu soru onu rahatsız etmişti. Tereddütle devam etti.
Kaç yaşında? 24.
Artık burada yaşamıyor mu? Elizabeth Lamberg cevap verirken doğrudan gözlerinin içine baktı.
Matilda ciddi bir engelle doğdu. 4 yaşına kadar yanımızda yaşadı. Sonra artık evde yaşayamayacak duruma geldi. Şimdi bir kurumda bakıma ihtiyacı var.
Wallander şaşırmıştı. Tam olarak ne beklediğini bilmiyordu ama beklediği cevap bu değildi. Gözlerinin içine bakmaya devam etti.
Bu benim kararım değildi. Bunu isteyen Simon'du. Ben değil, kararı o verdi.
Wallander bir an için kendisini dipsiz bir kuyuya bakıyormuş gibi hissetti. Kadının acısı hala çok güçlüydü. Wallander devam etmeden önce uzun bir süre sessizce oturdu. Kocanızı öldürmek için herhangi bir nedeni olabilecek biri aklınıza geliyor mu? Cevapları Wallander'i şaşırtıyordu.
O yaşadığımız olaydan sonra artık onu tanımıyorum.
20 yıl önce olmasına rağmen mi?
Bazı şeyler asla iyileşmez.
Ama evlisiniz.
Aynı çatı altında yaşıyorduk, hepsi buydu.
Wallander devam etmeden önce bunu düşündü. Yani katilin kim olabileceği hakkında hiçbir fikriniz yok mu?
Yok.
Ayrıca bir neden de düşünemiyor musunuz?
Hayır.
Wallander şimdi en önemli soruya geldi. Geldiğimde beni tanıdığınızı söylediniz. Kocanızın benim hakkımda hiç konuşup konuşmadığını hatırlıyor musunuz?
Elizabeth Lambert kaşlarını kaldırdı. Neden sizin hakkınızda konuşsun?
Bilmiyorum, soruyorum sadece.
Pek fazla konuşmazdık ve sizin hakkınızda konuşmamızı gerektirecek bir durum düşünemiyorum.
Wallander bir sonraki meseleye geçti. Stüdyoda bir albüm bulduk. İçinde devlet başkanlarının ve diğer tanınmış kişilerin çok sayıda fotoğrafı vardı. Nedense benim resmim de vardı. Bu albümden haberiniz var mı?
Hayır.
Emin misiniz?
Evet.
Fotoğraflarla oynanmıştı. Ben dahil tüm albümdekiler canavarlaştırılmıştı. Kocanız bu görüntüleri elde etmek için saatler harcamış olmalı. Ama bu konuda hiçbir şey bilmediğinizi mi söylüyorsunuz?
Bilmiyorum. Söyledikleriniz çok garip geliyor. İnanılmaz.
Wallander kadının doğruyu söylediğini anladı. Kocası hakkında gerçekten fazla bir şey bilmiyordu. Çünkü 20 yıldır hiçbir şey bilmek istemiyordu. Wallander sandalyesinden kalktı. Daha fazla soruyla geri geleceğini biliyordu. Ama şu anda söyleyecek başka bir şeyi yoktu. Kadın kapıya kadar arkasından geldi.
''Kocamın muhtemelen birçok sırrı vardı.'' dedi birdenbire. ''Ama hiçbirini öğrenmek istemedim.''
''Siz bilmiyorsanız başka kim bilebilir ki?''
''Bilmiyorum.'' dedi neredeyse yalvarırcasına. ''Ama birileri biliyor olmalı.''
''Ne tür sırlar?''
''Bilmediğimi söyledim ya. Ama Simon gizli odalarla dolu biriydi. Bu odaları ne bilmek ne de görmek istedim.''
Wallander başını salladı. Sonunda arabasında oturuyordu. Yine yağmur yağmaya başlamıştı. Bununla ne demek istemişti? Simon gizli odalarla dolu bir adamdı. Dükkandaki iç ofis bunlardan sadece biri miydi? Daha fazlası var mıydı henüz bulamadıkları? Yavaşça emniyete döndü. Daha önce hissettiği endişe daha da artmıştı. Öğleden sonra ve akşamın geri kalanını ellerindeki az malzeme üzerinde çalışarak geçirdiler. Wallander saat 10 civarında eve gitti. Ekip ertesi sabah 8'de toplanacaktı. Dairesine döndüğünde yiyecek olarak bulabildiği tek şey bir kutu fasulyeydi, hemen ısıttı. 11'i biraz geçerken uyuyakaldı. Telefon gece yarısına 4 dakika kala geldi. Wallander hala yarı uykudayken ayizeyi kaldırdı. Gece yürüyüşe çıktığını söyleyen bir adamdı. Kendini geçen sabah Hilda Walden'i sakinleştiren kişi olarak tanıtmıştı. ''Az önce birinin Lamberg'in stüdyosuna girdiğini gördüm.'' diye fısıldadı. Wallander yatakta doğruldu. ''Bundan emin misiniz? Polis olabilir mi?'' ''Kapıdan içeri giren bir gölge gördüm.'' dedi. ''Kalbimde sorun var ama gözlerim iyidir.'' Büyük olasılıkla hattaki bir sorun nedeniyle bağlantı koptu. Wallander elinde ahizeyle bekledi. Özellikle geceleri polis dışında biri tarafından aranması alışılmadık bir şeydi. Adı elbette telefon rehberinde yazılı değildi. Ama sabah kaosu sırasında birisi Wallander'in numarasını adama vermiş olmalıydı. Sonra yataktan kalkıp hızlıca kıyafetlerini giydi. Saat gece yarısını henüz geçmişti. Wallander birkaç dakika sonra stüdyonun bulunduğu meydana geldi. Maria Caddesi stüdyoya yakın olduğu için koşmadan hızlı bir şekilde yürümüştü. Buna rağmen nefesi kesilmişti. Geldiğinde biraz uzakta duran bir adam gördü. Aceleyle yanına gitti, onu selamladı ve girişi hala görebilecekleri ancak pek görülemeyecekleri bir yere götürdü. Adam 70'lerindeydi. Kendini Lars Bachmann olarak tanıttı. Handelsbanken'in emekli müdürüydü. Adam bankayı hala eski adı olan Svenska Handelsbanken olarak anıyordu. ''Buranın hemen yanında, Ogatan'da yaşıyorum.'' dedi. ''Her zaman sabahın erken saatlerinde ve gece geç saatlerde yürüyüşe çıkarıp doktor tavsiyesi.'' ''Ne olduğunu anlatır mısınız?''
''Stüdyo kapısından içeri giren bir adam gördüm.''
''Bir adam mı? Telefonda gölge demiştiniz.''
''Sanırım otomatik olarak bir erkek olduğunu düşündüm ama tabii ki bir kadın da olabilir.''
''Dükkandan kimse çıkmadı mı?''
''Gözüm üstündeydi, kimse ayrılmadı.''
Wallander başını salladı. Telefon kulübesine koşup 3. çalıştan sonra cevap veren Neuberg'le konuştu. Wallander uykuda olduğu hissine kapıldı ama sormadı. Sadece ne olduğunu çabucak açıkladı. En önemli şeyi öğrendi. Neuberg'de dükkanın anahtarı vardı. Ayrıca anahtarları emniyette bırakmamış, eve yanında götürmüştü. Adli soruşturmayı tamamlamak için ertesi sabah erkenden stüdyoya dönmeyi planlıyormuş. Wallander ondan olabildiğince çabuk gelmesini isteyip aramayı sonlandırdı. Hanson'u mu yoksa diğerlerini mi araması gerektiğini düşündü. Wallander kendini kontrolü dışında bir durumda bulan bir polisin asla yalnız olmaması gerektiği kuralını çok sık ihlal ediyordu. Tereddüt etti. Neuberg de sonuçta yedek güç sayılırdı. O geldiğinde nasıl devam edeceklerine karar verirlerdi. Lars Bachmann hala oradaydı. Wallander ondan gitmesini rica etti. Başka bir polis yoldaydı ve yalnız kalmalıydılar. Bachmann Wallander'in isteğine karşı gelmedi, sadece başını sallayıp gitti. Wallander üşümeye başlamıştı. Ceketinin altına sadece bir gömlek giymişti. Rüzgar şiddetleniyor, bulut örtüsü dağılıyordu. Muhtemelen donma noktasının sadece birkaç derece üzerindeydi. Dükkanın girişini izledi. Batman yanılmış olabilir miydi? Yanıldığını düşünmüyordu. İçeride ışık olup olmadığını anlamaya çalıştı ama anlamak imkansızdı. Bir araba geçti, sonra bir tane daha, sonra meydanın diğer tarafından Nürnberg'i gördü. Hemen karşılamaya gitti. Rüzgardan korunmak için bir evin duvarına yaslandılar. Mallender tüm bu süre boyunca dükkanın girişini gözetledi. Neler olduğunu hemen Nürnberg'e anlattı. Nürnberg şaşkınlıkla ona bakıyordu. İçeri yalnız mı gireceğiz? Önce anahtarlar sende olduğu için buraya gelmeni istedim ve görünüşe göre arka kapı da yok.
Yok.
Yani içeri girip çıkmanın tek yolu sokağa açılan bu kapı değil mi?
Evet.
O zaman gece devriyelerinden birini çağıracağız dedi Wallander. Sonra kapıyı açıp dışarı çıkmasını söyleyeceğiz.
Wallander gidip emniyeti aradı, bir yandan da kapıyı sürekli gözetlemeye devam etti. Bir gece ekibinin birkaç dakika içinde geleceğinden emindi. Dükkana doğru yürüdüler. Şimdi 1:25 vardı. Sokaklar ıssızdı.
Sonra stüdyonun kapısı açıldı, bir adam çıktı. Yüzüne gölge vurmuştu. Üçü de aynı anda birbirlerini görüp durdu.
Wallander adama olduğu yerde kalması için seslenmek üzereydi ki adam arkasını dönüp son derece hızlı bir şekilde Kuzey Eng Caddesi'ne doğru koşmaya başladı.
Wallander gece devriyesini beklemesi için Nürnberg'e bağırdı. Ardından çok hızlı hareket eden şüpheliyi takip etti.
Wallander elinden geldiğince hızlı koşmasına rağmen ona yetişemedi.
Adam Vas Caddesi'nden sağa dönüp Halk Parkı'na doğru koşmaya devam etti.
Wallander gece devriyesinin neden gelemediğini merak etti.
Artık kaçan şüpheliyi gözden kaybetmemesi şansa kalmıştı.
Adam tekrar sağa dönüp Oldin Caddesi'nde gözden kayboldu.
Wallander kaldırımdaki bazı gevşek taşlara takılıp düştü. Bir dizini sert bir şekilde yere vurdu ve pantolonunda bir delik açıldı. Tekrar koşarken dizindeki şiddetli ağrıyı hissetti. Kendisiyle adam arasındaki mesafe artmaya devam ediyordu.
Nürnberg ve gece devriyesi neredeydi? Sessizce küfretti. Kalbi göğsünde deli gibi atıyordu.
Adam Goethe sokağına ulaştı ve gözden kayboldu.
Wallander köşeye vardığında durup Nürnberg'i beklemesi gerektiğini düşündü. Ama devam etti.
Adam köşede bekliyordu.
Wallander'in tam yüzüne şiddetli bir darbe indirdi. Her şey karardı.
19. ayrımın sonu. Sayfa 234.